Beşinci kısım, sayfa 44. Jean ofisine döndüğünde Claire'in ona bir haberi vardı. Savcılıktan Doğu Timor'la ilgili yeni bir iddianame gelmişti. Belge bu kez ona resmi yolla iletilmişti. Claire de bir dosya açmıştı. 2008'e 123. Jean bu davaya gereken ilgiyi göstermeye karar verdi. Her şeye rağmen burada da kan akmıştı. Ve eğer bir takım kuşmuşlukları siyasi yapıdan... Öğleden sonra çeşitli davalardaki tanıkları dinledi. Saat 17'de Claire'i evine yolladı. Telesekreterini devreye soktu, kapısını kilitledi ve yeni dosya üzerinde yoğunlaştı. Zarfın içinde sadece birkaç kağıt vardı, hiçbir sonuca varmamış ve 2006 yılında PAO'daki bir dava yargıcı tarafından hazırlanmış bir araştırma fezlekesi. 2008 Şubat tarihli daktilo ile yazılmış imzasız bir rapor. İhbar metnindeki bazı olayları doğrulayan Hodesen vergi dairesinin bir notu. Her şey Mayıs 2006'da başlamıştı. Emekli olmuş bir hava kontrolörü internet üzerinden Fransa'nın ticari uçuşlarını izledi. Sita şirketine ait N54-3VP kuyruk numaralı bir Cessna 750. 15 Mayıs'ta Biarritz üzerinden Gambiya'ya Banjul istikametine gitmek için Jukas Havalimanı'ndan havalanmıştı. Bu alışıldık bir güzergah değildi ama daha ilginci hiçbir uçak bu pistten kalkmazdı. Adam Sita şirketi hakkında da araştırma yapmıştı. İlk bilgi. Böyle bir şirket yoktu. Yine internet üzerinden bu esrarengiz uçuşu takip etmişti. Uçak asla Banjul'a varmamıştı. Havalanır havalanmaz pilotlar telsiz frekanslarını değiştirmiş olmalıydı ve bilinmeyen bir yöne doğru uçmuşlardı. Kontrolör bu uçuşla ilgili faturaları da didik didik incelemişti. Her şey web üzerinde kayıtlıydı. Yakıt, erzak, pilotların ücretleri. İkinci bilgi. Tüm masraflar Noron şirketi tarafından karşılanıyordu. Bu şirkette EDS Technical Services'in bir yan şirketiydi. Adam işin peşini bırakmıyordu. Fransa silahları dünyanın herhangi bir yerine gizlice yollanmıştı. Dünyanın dört bir yanına hava trafiği ile ilgilenenlere e-mailler göndermiş ama herhangi bir netice alamamıştı. Sherlock Holmes bütün sınırlarını zorlamıştı. Eylül 2006. Dosyasıyla birlikte PAO Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti. Şansına onunla görüşen polis hikayesiyle ilgilenmişti ve hazırladığı tutanağı PAO savcılığına iletmişti. Bir yargıç davayı üstlenmişti. Uçağı bulmak için uluslararası ölçekte gerçek bir araştırma başlatabilecek güçte bir yargıç. Noron şirketinin hesaplarını da görmek isteyebilecek bir adam. Bu bir şanstı. Vitali isimdeki bu yargıç dosyaya büyük ilgi göstermişti. Telekomünikasyonda kullanılan elektronik malzemeler konusunda faaliyet gösteren Noron şirketinin CEO'su Jean-Louis Demant'ın tanık olarak dinlenmesi bir sonuç vermemişti. Adam uçuşu hatırlamıyordu, hesapları inceleyeceğine söz verdi. Ama bu uçuşu bütün şüphelerden arındırmak için sahte belgeler, uçuş planı, sipariş evrakı, faturalar hazırlamak hiç de zor değildi. Ancak yargıç da çok hızlı gitmişti. İlk tanık dinleme için hiç de fena sayılmayacak bir yol kat etmişti. Ayrıca başlatılan uluslararası soruşturma da meyvelerini vermişti. Şubat 2007'de Vitali, Cessna ile ilgili bilgilere ulaşmıştı. Uçak 15 Mayıs 2006'da saat 22'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası Dubai Havalimanı'na yakıt ikmali yapmak için inmişti. Peki sonra nereye gitmek için havalanmıştı? Yargıcın kesin bir bilgiye ulaşması için 2 ay daha geçmesi gerekmişti. N54-3VP kuyruk numaralı jet, ertesi gün Endonezya ile Avustralya arasında yer alan Sunda takımadalarında bağımsız bir devlet olan Doğu Timor'a ulaşmıştı. Uçak adanın en büyük havalimanı olan Dili'ye değil, doğudaki Bako kentinin yakınındaki adanın ikinci büyük havalimanına inmişti. Uçağın yükü neydi? Yargıç harcamaları durdurmuştu. Ne tanıklar dinlenmiş, ne arama yapılmış, ne de telefon kayıtlarına bakılmıştı. Jean bunun sebebini tahmin edebiliyordu. Yargıçlar aynı anda ortalama 150 dosyayla ilgilenirdi. Vitali uçakla ilgili yeni bilgilere ulaştığında aradan 6 ay geçmişti. Bu arada da masasının üzerinde dağ gibi dava dosyası yığılmıştı. Ancak şikayet ve somut veriler olmadığından yargıç olayın peşini bırakmıştı. Yargıçların dediği gibi bir dosya diğerini baltalıyordu. İlk perde sona ermişti. İkinci perde bir yıl sonra 2008 Şubat'ının sonunda yeniden açılmıştı. İmzasız bir rapor Hodesen savcılığına ulaşmıştı. PAO'da hazırlanan dosyayla ve kentin vergi dairesinden gelen belgelerle bağlantılı gerçek bir iddianameydi. Bu da bu imzasız raporu hazırlayan kişinin sadece EDS Technical Services'in çevirdiği dolaplar hakkında bilgisi olduğunu değil, resmi belgelere ulaşabildiğini de gösteriyordu. İlk bilgi olarak meçhul ihbarcı Cessna'nın ambarlarındaki yükün mahiyetini de açıklıyordu. Makinalı tüfekler, füze atarlar, el bombaları, saldırı tüfekleri. Bunlar NATO'nun kullandığı lazer nişanlayıcısı olan 56 x 45 milimetrelik yarı otomatik Scorpio tüfekleriydi. Ve bu tüfekler EDS Technical Services'in özel uzmanlık alanındaki silahlardı. Meçhul ihbarcı başka bir bilgi daha veriyordu. Scorpio, Başkan Rosa Hamus Horta'ya karşı 11 Şubat 2008'de Dili'de düzenlenen suikast girişiminde isyancılar tarafından kullanılmıştı. Başkan ağır şekilde yaralanmıştı. Avustralya Darwin'deki bir hastaneye nakledilmiş ve hayata döndürülmüştü. Jean düşündü, hikaye sıcaktı, hatta yakıcıydı. Fransa çalkantılı bir demokrasinin Nobel Barış Ödülü sahibi başkanına düzenlenen bir suikast girişiminin suç ortağıydı. Bu da bir karmaşaya sebep oluyordu. Bununla birlikte Jean bir suç unsuru olup olmadığından emin değildi. Doğu Timor'a uygulanan bir ambargo yoktu. Yani oraya silah göndermek illegal bir durum oluşturmuyordu. Sorun silahların Ancak silahların sonradan el değiştirmiş olması da olanak dahilindeydi. Özellikle Avustralya'daki resmi birliklere veya güvenlik güçlerine yollanmak üzere satılmış olabilirlerdi. EDS yöneticileri de bu savı ileri sürecekti. Jean onlarla yapacağı konuşmayı şimdiden görüyor gibiydi. Avukatlarla çevrili, politikacılar tarafından kurulan patronlar... İmzasız raporda somut kanıtlar ortaya konmadan EDS Technical Services'in silahların teslimiyle bağlantılı olarak SYT yönetim kuruluna 1 milyon avroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyordu. Vergi dokümanı EDS Technical Services'e SYT'nin kestiği ardışık faturaları doğruluyordu. Zaten Hodesen, Lavalopere'de bulunan bu şirketin hükümet ihalelerine fesat karıştırmak isteyen şirketlere sahte fatura düzenlediğinden şüphe ediliyordu. Jean şirketin şüphesiz bilinçli olarak konmuş imalı ismini not etti. SYT askeri jargonda sorun yok tamam anlamına geliyordu. Herkes sistemin nasıl işlediğini biliyordu. Seçilmiş kişiler özel şirketlerin üstlendiği kamu ihalelerinden veya mal siparişlerinden nemalanıyordu. Şirketler bu ihaleleri hayali bir şirket üzerinden alıyorlar, sonra da parayı seçilmiş kişinin siyasi partisinin kasasına aktarıyorlardı. Ya da doğrudan o kişinin yurt dışındaki hesabına veya vergi cenneti ülkelerde yer alan şirketlerden birine yolluyorlardı. Bu şekilde de siyasi partiler kampanyalarını yürütüyor ve seçilmişler zenginleşiyordu. Bu dümen Fransa'da 90'lı yıllardaki Urba davasıyla açığa çıkarılmıştı. Bu soldan sağa kadar bütün partileri lekeleyen uzun bir serinin ilk olayıydı. Önündeki notlara göre SYT şirketi yeni kurulmuş, merkezde yer alan bir partiye, PRL'ye, Özgürlük İçin Cumhuriyetçi Parti, yakındı. Jean geçen Mart ayında yapılan yerel seçimler esnasında bu partiden söz edildiğini duymuştu. Sorulacak soru şuydu: EDS Technical Services şirketi hangi lütuf karşılığında bu faturaları düzenlemişti? Cevabı basitti. Doğu Timur'a yapılan silah sevkiyatı 2006 yılında Savunma Bakanlığı'nın koruma ve güvenlik danışmanı olan Bernard Gimenez sayesinde mümkün olabilmişti. Ve Gimenez PRL'nin kurucularından biriydi. Jean elindeki fosforlu kalemi bıraktı. Jean 2004 yılında Nanter Mahkemesi'ne bir telefon dinleme davasında buna çok yakından tanık olmuştu. Savcılar Alain Juppé'yi sorgularken baskı ve tehdide maruz kalmışlar, isimsiz mektuplar almışlar, ayrıca ofisleri ziyaret edilmiş, bilgisayarları kurcalanmış, telefonları da dinlemeye alınmıştı. Zaten bu olayda en önemli şey eksikti, kanıtlar. Jean'ın bu baş belası işe bulaştığında Gimenez'in Savunma Bakanlığı'nda görevliyken silah sevkiyatına müdahil olduğunu ispatlaması gerekecekti. Ayrıca SYT'nin kestiği faturaların hiçbir hükmünün olmadığını ortaya koymalıydı. Paraların önce şirketin ardından da PRL'nin kasasına girdiğini belgelemeliydi. Ve tabii hiç şüphesiz Bernard Gimenez'in cebine de. Bu da şirketlerin labirentleri, İsviçre bankalarındaki hesap numaralarına yapılan virmanlar, vergi cenneti ülkelere aktarılan fonlar demekti. Kesin bir sonuca ulaşıp ulaşılamayacağı belli olmayan, kelimenin tam anlamıyla çok büyük bir işti. Jean pek iyimser olmasa bile tüm bunlara hazırdı. Fransa'da bu tür davalar asla bir sonuca ulaşmıyordu. Öğrenciliğinden beri şu meşhur Cumhuriyet skandallarını takip ediyordu. Sahte faturalar, fesat karıştırılmış ihaleler, kara paralar, mali şantajlar, gizli komisyonlar, sanal istihdamlar. Bir kez bile yargıçlar siyasilerin karşısında kazanamamıştı. Tek bir kez bile. Skandal patlak veriyordu, evet. Bir süre gazetelerin sayfalarını işgal ediyordu. Sonra unutuluyordu. Dava başladığında en iyi koşullarda birkaç yıl sonra adalet ve siyaset kendi işlerine bakıyordu. Ve her telefonu kaldırdı. Ve sahte fatura davalarında yetkili 8. Adli Yargı Dairesi'ni aradı. Bu dairede Bretzel ve bazen de hiç kimsenin içinden çıkamadığı hesapları deşifre etme yeteneğine sahip olduğundan fatura canavarı olarak bilinen Eric Hatzel'i tanıyordu. Bretzel, Korova. Her şey yolunda mı Korova? İdare eder. Acil bir işim var. Sana ön bilgileri fakslıyorum. Bana ne düşündüğünü söyle. Jean, yemin ederim çok meşgulüm. Önce bir oku. Tam olarak neyle ilgili? Telefonda olmaz. Oku ve beni ara. Nereden başlamamı istersin? Dinlemeler, bir dizi. Bir de o mu var? Bu iş için uygun ekibim yok ve faksı oku. Sonra mailde düşünceni bildir. Sana dinlenecek heriflerin listesini yolluyorum. Adreslerini, telefon numaralarını bulacağım. Diğer işler için başının çaresine bakacaksın. Jean telefonu kapattı. Dinleme işine fazla aşina değildi. Oldukça güç bir süreçti. Sabit telefon hattına ikinci bir devre bağlamayı kabul edecek telefon operatörleri bulmak gerekiyordu. GSM şirketleriyle mutabık kalınmalıydı. Ve Jean bunların hiçbirini istemiyordu. Tek arzusu ofislere mikrofon yerleştirilmesiydi. Evlere dinleme aygıtı konulmasıydı. SİAD'la bakanlıklar arası teknik yardım servisiyle temasa geçecekti. Savunma avukatlarının ilk itirazı bu olurdu. Eve yerleştirilen bir mikrofonun özel hayata müdahale olduğunu ispatlamak, bir iki şüpheli konuşmayı ispatlamaktan daha kolaydı. Bir anda sorgu yargıcı kendini illegal bir konumda bulurdu. Selahiyet alanını aşmakla suçlanırdı. Olay rafa kaldırılırdı. Jean bu riski göze almaya hazırdı. Zaten başka bir eylem planı da yoktu. Lise'ye döndü. Yarım saat kadar sonra telefonu çaldı. Sabit attı. Saat 19.30'du. Ve sadece bir kez çalmıştı. Sürükleyici bir hikaye, dedi Bretzel. Harekete geçiyorum. Sesi heyecandan titriyordu. Pazartesiyi İstin abi arayarak geçireceğim. Bu arada beklerken bu akşam cep telefonlarından ve sabit hatlardan dinlemeleri başlatıyorum. Yarın yani cumartesi ofisleri dinleme aygıtlarıyla donatırız. Etraf sakin olur. Ayrıca bizim çocukları evlere böcek yerleştirmeleri için PAO'ya yolluyorum. Jean ürperdi. İşin savaş gerektiren yanı Bretzel'i heyecanlandırıyordu. Onu da. Ve Bretzel'in acele acele konuşması Jean'ın bildiklerini teyit ediyordu. Bu adam korkmuyordu. Ne terfisini ne de emekliliğini düşünüyordu. Bu herif ondan yanaydı. Ancak ters giden bir şey var, dedi Bretzel. Lisedeki şu en son isim, Anton Ferro. Onun bu hikayede ne işi var? Jean bu soruyu bekliyordu. Kafana takma, sorumluluk benim. Adam psikanalist ve psikiyatr değil mi? Her ikisi de. Tabipler odasını haberdar ettin mi? Sorumluluk bende, sana söyledim. Doktor hasta mahremiyetine tecavüz. Duvara toslayacaksın güzelim. Bu benim dosyam, anlaşıldı mı? Muayenehane dinlemelerinin transkripsiyonunu istemiyorum. Bana tam haliyle yolla. Dijital kopya olarak. Mühürlü orijinaliyle birlikte. Her akşam. Tamam mı? Bu gizem de ne? Bana güvenmiyor musun? Yarın öğleden sonra muayenehanesine böcekleri yerleştiririz. Jean telefonu kapattı. Ağzı kurumuştu. Meslek ahlakına aykırı bir şey yapmıştı. Bir yargıç için ölümcül bir günahtı. Dinlenecek kişiler listesinin en altına Thomas'ın psikanalistini de eklemişti. Adını biliyordu. Muayenehanesinin adresini rehberden bulmuştu. Thomas'ın seanslarını dinleyecek ve ne olup bittiğini öğrenecekti. 6 gün geçmişti. Hiçbir şey öngörüldüğü gibi gitmemişti. 31 Mayıs Cumartesi günü Bretzel Orange ve France Telecom'dan telefon dinlemeleri için talepte bulunmuştu. Diğer taraftan Siyad'daki çocuklar Bernard Gimenez'in PRL'deki ofisine böcekleri yerleştirmişti. Adam Savunma Bakanlığı'ndaki görevini 2007'de bırakmış ve partinin saymını olarak çalışmaya başlamıştı. Ayrıca partinin genel sekreteri Jean-Pierre Grissa'nın ve SYT CEO'su Simon Maturi'nin büroları da dinleme aygıtlarıyla donatılmıştı. EDS ve Neuron şirketlerinin dinlenmesi için Hetzel Cuma akşamı PAO'daki adamları harekete geçirmişti. Ceza kanununun 18. maddesi 4. bendine göre bir soru yargıcı eğer gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekliyse Fransa'nın her yerine polis yollayabilirdi. Noro'nun patronu Jean-Louis Demard ile EDS'nin müdürü Patrick Lareche'in ofislerine hafta sonu süresince dinleme aygıtları yerleştirilmişti. Sabit hatlara girilmişti. Cep telefonları bir server'a bağlanmıştı. 3 Haziran Salı günü Jean ilk transkripsiyonları almıştı. Birkaç sayfaydı, dişe dokunur bir şey yoktu. Şüphe uyandıracak herhangi bir konuşmada. Olası bir güç gösterisi olarak yorumlanacak herhangi bir imada, fon aktarımına, virman talimatına veya para teslimatına dair en ufak bir şey yoktu. Şifreli konuşmalar yapıldığı şüphesi uyandıracak mahfuz kelimelerdi. Hiçbir şey yoktu. Şüpheliler başka bir iletişim yöntemi kullanıyorlardı. Jean bundan emindi. Aynı gün e-mail yazışmaları da eline geçmişti. Orada da elle tutulur herhangi bir şey yoktu. SYT adına layık bir biçimde davranıyordu. Yine de Jean içgüdüsel olarak heriflerin hala bir dümen çevirdiklerini hissediyordu. Belki de adamlar dinlendikleri konusunda uyarılmışlardı. Bretzel güvenilir biriydi. Siyad'daki çocuklar da. Ama hep bir yerlerde kaçak olurdu. Adalet dünyası diğer bütün idari makamlardan çok daha kokuşmuş bir dünyaydı. Aslında Jean Korova bu büyük operasyonun en başından beri dosyanın bir başka yanıyla ilgileniyordu. Thomas'ın psikanalisti Anton Ferro'nun muayenehanesine yapılan ham kayıtlar. Bunlar psikanalistin bir günlük konsültasyonunu içeriyordu. Bu tarafta av verimliydi, hem de son derece verimli. Jean, Thomas'ının hafta içindeki seanslarının günlerini ve saatlerini biliyordu. Pazartesi 14, çarşamba 15.30. İlk akşam pazartesinin gününe ait diski bilgisayarına takmış, Thomas'ın sesini bulana kadar diski döndürmüştü. Sonunda da aradığı bilgileri elde etmişti. Thomas'ın başka bir değil, iki sevgilisi vardı. Evlilikten, çocuk isteğinden söz ediyordu. Ama ikisinin arasında kararsızlık yaşıyordu. Artık birilerine bağlanma yaşının geldiğini ifade ediyordu, bir şeyler yapması gerektiğini. Ama Jean'ın ismi bu sevgililer arasında geçmiyordu. Thomas bir kez bile ondan bahsetmiyordu. Jean şimdiye ait değildi, geleceğe de. Sadece onun cinsel arzularını tatmin etmiş, kadın tavlama tutkusunu karşılamış, erkeklerin rahatlıkla söylediği gibi testislerini boşaltmasına yardımcı olmuş kadınlardan biriydi. Şimdi artık evlenebilir, yorgun bir savaşçı gibi sakin bir hayat sürebilirdi. Gelin adaylarına gelince her ikisi de 25 yaşın üstünde değildi. Ah! Jean aynı bölümü ağlayarak, öfkelenerek, küfrederek 10 kez dinlemişti. Bu kadar süre bu denli umutla kendini ona nasıl vakfedebilmişti? Aynı akşam bütün mektuplarını yırtmış, fotoğraflarını atmış, e-maillerini bilgisayarından temizlemiş ve numarasını cep telefonunun belleğinden silmişti. Çok iyi olduğunu söylenemezdi ama en azından kafası netti. Yine de çarşamba akşamını heyecanla ve itiraf etmek gerekirse belli belirsiz bir umutla beklemişti. Kızların mezarını kazan kahrolası şu umutla. Belki de gelecek seansta nihayet Thomas onu hatırlayacaktı ama hayır. Yeni diskle teşhisi doğruluyordu. İki kadını, iki genç kadını, ikisinden biriyle evlenme isteğini ve onunla ilgili tek bir kelime yoktu. Yaşlı kadınla. Jean böylece bir değişimin başlangıcını fark etmişti. Pazartesi akşamından itibaren başlayan bir olaydı bu. Acıklı ancak rahatlatıcı. Artık başka bir süreç başlıyordu. Ahlaksızca bir merak içinde salı akşamından itibaren Jean salonunda bir yandan ayakta pilavını yerken bir yandan da bilgisayarında diğer seansları dinlemeye başlamıştı. Bir konuşma dikkatini çekmişti. 50'li yaşlarda bir rahip olmalıydı konuşan. Bunu sizinle konuşabilirim. Tanrı'ya olan inancım her geçen günü geriliyor. Sanki kendi içinde tükeniyor. Yanan ancak daima belli bir noktada sünen bir meşale gibi. Hangi noktada? İnsanın ölümüne kadar olan her şeye inanıyorum. Sonrası yok. Daha sonraki mucizelere inanmak imkansız. Reenkarnasyon, havarilerinin arasında İsa'nın geri dönmesi imkansız. Öyleyse inancınız İsa'nın çarmıha gerilmesine kadar olan süreci mi kapsıyor? Çarmıha gerilme sürecine kadar, evet. Sessizlik. Kalabalık bir ailede dünyaya geldiniz, öyle değil mi? 7 kardeşlik alsak da. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Mutlu bir çocukluğum oldu. Ama babanız hep yeni doğmuş kardeşinize ilgi gösteriyordu. Doktor, bu benim için asla bir sorun teşkil etmedi. Ben ağabeydim. Babamın bu sevgisini anlıyordum. Zaten o dönemlerde inançlı bir çocuktum. İçimi dolduran ve evimden çok erken ayrılmamı sağlayan bir inanç. Anton Ferro hiçbir yorum yapmadı. Rahip dilini şaklattı. Şüphesiz gırtlağı kurumuştu. Jean bu duyguyu çok iyi biliyordu. Başını yastığa koyup konuşmak, insanın ağzında tükürük bırakmaz ve beynine çok fazla kan gitmesine sebep olurdu. İsa'nın son sözlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Yeniden sessizlik. Sonra rahibin mağlubiyeti kabullenmiş tondaki sesi. Baba, beni neden terk ettin? 5. kısım sonu, sayfa 53. Bu kısımda geçen yabancı kelimeler. Biarritz. B-I-A-R-R-I-T-Z. Sherlock Holmes. S-H-E-R-L-O-C-K H-O-L-M-E-S. Noron. N-O-R-O-N. Jean-Louis Demar. J-E-A-N L-O-U-I-S D-E-M-M-A-R-D. Vitali. V-I-T-T-A-L-I. Baco. B-A-C-A-U. Hodesen Levolepere, H-A-U-T-S-D-E-S-E-I-N-E, L-E-V-A-L-L-O-I-S, P-E-R-R-E-T. Urba, U-R-B-A. Gimenez, G-I-M-E-N-E-Z. Alain Juppé. Alain Juppé. Bernard. Bernard. Alain Souchon. Alain Souchon. Bretzel. Bretzel. Erik Hatzel. Eric Hatzel. Anton Ferro. Antoine Ferraud. Orange. Orange. France Telecom. France. Telecom. Jean-Pierre Grisan. Jean-Pierre. Grisan. Simon Maturi. Simon Maturi. Patrick Laş. Patrick. Laice. Alzac. Alsace.